Bugün gelmiş olduğu şu vaziyete nasıl geldi ve bizden önceki ümmetler nasıl helak edildiler? Hangi sebeple helak edildiler? Sizden önceki ümmetler ancak emr-i bil maruf, nehy-i anil münkeri terk ettiklerinden dolayı helak oldular. İçlerinden bazıları günah işlerlerdi, diğerleri seslenmezlerdi. Veya bir defa seslenirlerdi, ondan sonra seslenmezlerdi. Sonra onunla birlikte oturur yemek yerlerdi. Menfaatlerine geldiğinden dolayı seslenmezlerdi. Allah da onları helak etti. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikle emredersiniz veya kötülükten ve kötülükten nehyedersiniz yahut da Allah Azze ve Celle daha önceki ümmetler yaptığı gibi size de azap eder. O zaman içinizden iyi olanlar dua ederler, dualarımız reddedilir. Ondan sonra dersiniz, ya Rabbi neden dualarımızı kabul etmiyorsun? İyileriniz dua eder, dualarınız yüzüne çarpılır. Ondan sonra derler ki bizim için dua et. Halbuki dualar reddedilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duaların kabul edilmesinin şartını bize söylüyor. Duaların kabul edilmesinin şartı budur. Biriniz bir kötülük gördüğünüz zaman onu gücünüz yetiyorsa elinizle değiştirmek zorundasınız. Gücünüz yetmediği takdirde dille değiştirmek zorundasınız. Eğer buna da gücünüz yetmez isem o zaman kalbinizle buğz etmek zorundasınız. Kalple değiştirmek zorundasınız. Bu da imanın en zayıfıdır diyor Efendimiz. Kalben değiştirmek. Bir başka rivayette ise bundan sonrasında hardal tanesi kadar iman yoktur buyuruyor. Bundan sonrasında zerre kadar iman yoktur. Bir kötülüğü gördüğü halde eliyle değiştirmez. Dille değiştirmez. Ondan sonra kalbe de buğz etmez. Vallahi ondan sonrasında artık hardal tanesi kadar iman yoktur. O kişi artık imanını teslim etmiştir. Artık imansız hale gelmiştir. Ondan sonra da elini kaldırır, Allah'a dua eder. Hatta namaz kılanlardan bile olsa bu kişi elini kaldırdığı zaman Allah onun duasını kabul etmeyecek. Çünkü İnsanlar cehenneme doğru giderken o onları seyretti. Bazı rivayetlerden Efendimiz buyuruyor ki Yuşa aleyhisselam zamanında bir kavmin helak edilmesini anlatıyor. Kur'an'da ismi geçmeyen bir peygamber. Allah Azze ve Celle içlerinde 18 bin kişinin peygamberlerin ameli gibi amele sahip olan 18 bin kişinin de içinde bulunmuş olduğu bir kavme azap meleklerini gönderdi. Onlar geldiler orayı yerle bir etmek için. Fakat sahabiler sordular, ey Allah'ın Resulü nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur ya Resulallah 18 bin kişinin içinde bulunduğu peygamberlerin ameli gibi amele sahip olan bu kadar insanın içinde bulunduğu bir topluluk azaba uğrar mı ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki evet. Allah meleklerini gönderir böyle milletleri yerle bir eder. Nasıl olur ya Resulallah? Çünkü onlar kendileri iyilik yaparlardı ama kötülüklere engel olmazlar buyurdu. Çünkü onlar kendilerini kurtarırlardı belki. Onlar yalnız kendilerinin kurtuluşunu kendilerinin namaz kılmasında görürlerdi. Başkalarının kurtarılması için çalışmayı kendilerine vacip olarak görmezlerdi. O yüzden Allah onları helak etti. Halbuki onların kurtuluşu ancak diğerlerini kurtarmakla mümkündü. Evinizde yangın çıktığı zaman yalnız kendinizi mi kurtarıyorsunuz? Yoksa insanları, evinizdeki insanları da mı kurtarıyorsunuz? Yoksa evinizdeki akrabalarınızı da mı kurtarıyorsunuz? Ateş geliyor, ateş kalk! Onları böyle uyarıyor musunuz, yoksa kendinizi mi kurtarıyorsunuz sadece? Bu insanlar ateşe doğru gidiyorlar. İçimizden birçokları ateşe doğru gidiyorlar. Bunların bir kısmı kardeşimiz, bir kısmı hanımımız, bir kısmı akrabamız veya bir kısmı sevdiğimiz insanlardan birisi. Fakat kendisini kurtardığını zanneden Müslüman, evindeki insanları kurtarmıyor. Onları uyandırmıyor. Ateş geliyor, kalk demiyor. Ve böylece kendisini kurtaracağını zannediyor. Hanımı sabah namazına kalkmıyor. Belki kendisi de kaldırmıyor. Hatta abdest alırken belki sessizce abdestini alıyor ki hanım uyanmasın diye. Veya çocuklar uyanmasın diye belki sessizce abdest alıyor. Ondan sonra "Ya Rabbi dualarımı kabul et" diyor. Onun duası suratına çarpılacak bir duadır. Kendinizi kurtaramazsınız. Ancak insanları kurtardığınız zaman kendinizi kurtarmış olacaksınız. Kim bir hayra davet eder isem, o hayrı yapan insanların sevabı kadar sevap alır. Kim bir şerre davet eder ise, o şerri yapan insanların günahı kadar günah alır. İçinizden kim zerre kadar iyilik yapar ise onun karşılığını görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Her kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Her kim zerre kadar günah işlerse onun da karşılığını görecektir. Bu ayeti anlamış olan sahabe-i kiram, onlardan Efendimizin hanımı Ümmühat-ı Mümininden olan Ayşe validemiz, bir gün bir fakir adam gelmişti kapısına, ondan bir şey istemişti. Ayşe validemiz de elinde bir salkım üzüm vardı, üzüm yiyordu. Adama dedi ki, bu üzümden bir tane alıver. Fakir hayretler içerisinde kaldı. Alay mı ediyorsun dercesine onun suratına baktı. Bir tane üzüm alıver dedi sadece. Fakirin hayretler içerisinde kaldığını gördüğü zaman Ayşe validemiz dedi ki, niye hayret ediyorsun? Bu bir tane üzümün içerisinde ne kadar zerre var biliyor musun sen? Bir tane üzümün içerisinde ne kadar zerre var biliyor musun? Allah bir tane zerreyi bile kabul edeceğini haber veriyor. Sen neden kabul etmiyorsun? Bununla Ayşe validemiz aslında bize bir şey anlatmak istemişti. Efendimizin anlattığı şeyi anlatmak istemişti. Bir hurmayla da olsa, o hurmayı bulamadığınız zaman yarım hurmayla bile olsa kendinizi kurtarınız. Yarım hurmayla bile olsa kendinizi kurtarınız. Ayşe validemiz de bu hadisi anlamış bir insan olarak bir tek üzümle kendisini kurtarmak istemişti. Ve fakire de ve bize de bunu öğretmek istemişti. Bir tek üzümle dahi olsa kendinizi kurtarınız. Bir tek kelimeyle dahi olsa kendinizi kurtarınız. Bir insana İslam'ı anlatmakla bile olsa kendinizi kurtarınız. Bir insanı bu bataklıktan kurtarmakla kendinizi kurtarınız. Belki o bir insan sayesinde siz de kurtulmuş olursunuz. Belki iş yerinizdeki insanları birçoğuyla konuşursunuz. Belki bir tanesini Allah hidayet nasip eder. Siz de kurtulmuş olursunuz. Bir hurmayla sizi kurtaran Allah, hurmadan çok daha değerli olan bir insanla sizi kurtarmaz mı? Bir hurmayla, bir hurmanın yarısını biliyorsa kendinizi kurtarır mısın diyen Allah Resulü, acaba bunu söylemiş olmuyor mu size? Bir insanla olsun ilgileniniz, onu kurtarır mısın bu bataklıktan? Bugün haberlerde, televizyonlarda sürekli söylüyorlar. Yalancılar, sahtekarlar sürekli söylüyorlar. Münafıklar, sözünde sadık olmayanlar, sözlerinde samimi olmayanlar sürekli söylüyorlar. Ortaokullarda bile, liselerde bile esrar ve uyuşturucu alışkanlığı başlamıştır diyorlar. Sanki çok umurlarındaymış gibi bunu söylüyorlar. Eğer gerçekten samimi olsaydınız, içki fabrikasını kapattırdınız evvela. Eğer gerçekten samimi olsaydınız, insanlara Allah korkusunu verdiğiniz kalplerine, onlardan hizmet beklemeyiniz. Hizmet sizin omuzlarınızdadır. Dünyanın kurtarılmasını Allah size vermiştir. İnsanlığın kurtarılmasını sizi beklemektedir. Bir insanı olsun kurtarınız. Ümmet-i Muhammed'in kurtarılması sizin elinizdedir. Ben de yapabilirim ki demeyiniz. Bir insan olsun kurtarınız. Nasıl ki bir insan girdiği günahlardan ötürü benim günahımla ne olur ki diyor. Nasıl ki bir kadın gayri İslami giyiniyor, ondan sonra benim günahımla ne olur ki diyor. Halbuki o ümmet-i Muhammed'in gemisini delmektedir. Ümmet-i Muhammed'in gemisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlar bir gemiye binmişler. Gemideki yerlerini kurayla paylaşmışlar. Bir kısmı alt kata, bir kısmı üst kata yerleşmiş. Su üst katta olduğu için alttakilere su lazım olduğunda üste çıkmaları gerekiyordu her seferinde. Onun için dediler ki kendilerince, bize ait olan bu yerden bir delik delelim. Bize ait olan bu yerden bir delik delelim, nasılsa bize aittir. Ve o şekilde bize denizden bol bol su gelsin. Böylece yukarıya çıkmış olmayız. Eğer üsttekiler alttakilere mani olmazlarsa hep beraber helak olur giderler. Eğer üsttekiler alttakilere mani olurlarsa belki kurtulurlar. Belki bu arada bazı şehitler verirler. Çünkü onlar gemiyi derdiklerinin farkında değiller. Çünkü onlar kendilerine ait olan bir yeri derdiklerini sanıyorlar. İçki içen bir insan kendisinin hakkını kullandığını zannediyor. Günahlar içerisinde olan bir insan, namaz kılmayan bir insan, kendisinin yetkisinde olan bir şey yaptığını zannediyor. Kendisine ait olan bir yeri derdiğini zannediyor. Halbuki o gemi ümmeti Muhammed gemisidir. O gemiyi delmeyin. O gemiyi deldirmeyin. O gemiyi delmek istiyorlar, görmüyor musunuz? 3 asırdan beri bu gemi su almaktadır. 3 asırdan beri bu gemi her gün su almaktadır. Ve bu geminin su almasını önlemek için niceler feda oldular. Bu geminin su almasını önlemek için artık hocalar şehit oldular. Bu geminin su almasını önlemek için şeyh sahipler idam edildiler. Bu geminin su almasını önlemek için nice ismi bilinmeyen kahramanlar şehit oldular. Yalnız bu gemi su almasın diye. Bu gemi su almasın. Resulullah'ın gemisi su almasın diye. Ümmet-i Muhammed'in gemisi su alırsa insanlık su almaya başlar. İnsanlık helak olmaya başlar. İnsanlık insanlıktan çıkışı hayvanlık mertebesine iner. Çünkü insan ancak İslam'la insan olabilir. İnsanlık gemisi sadece Müslümanların gemisi değil. İnsanlık gemisi su almaya başlamıştır. Ümmet-i Muhammed'in gemisi su almaya başladığı zaman insanlık gemisi su almaya başlamıştır. Bazıların elleriyle o gemide açılan deliği kapatmak istediler. O yetmedi kafalarıyla kapatmak istediler. Kafalarını bu yolda feda ettiler. Haçlı seferlerini durdurmak için feda ettikleri gibi. Birinci Dünya Savaşı'nda bu ümmetin gemisi su almasın diyen, kendisini feda eden milyonlarca şehit gibi, şapka bu millete gelmesin diyen, Yahudinin şapkasını bu millet giymesin diyen, Allah'ın kitabını anlayan insanlar Allah'ın kitabını anlamaya devam etsinler diyen, harf devrimine karşı çıkan insanlar, kılık kıyafet devrimine karşı çıkan insanlar ve idam edilen alimler, bunların hepsi o gemide açılan deliği kafalarıyla kapatmak isteyen insanlardırlar. Sen de kafanla kapatmaya razı mısın? Elinle kapatmaya çalıştıktan sonra, kapatamadığın takdirde kafanla kapatmaya razı mısın? Nice insanlar kafalarını koydular o deliği kapatabilmek için. Fakat onlara nasip olmadı, gemiyi deliğini kapatamadılar. Gemi su almaya devam etti. Gemi su almaya devam etti. Bugüne kadar geldi. Ve Allah Azze ve Celle artık bu gemideki delikleri kapatmanın görevini bu ümmete verdi. Bugünkü nesle verdi. Öncü nesle verdi. Öncü nesil bu deliği kapatmak için gerekirse kellesini verecek olan nesil. Gerekirse kendi eliyle kafasını kesecek ve o deliği kapatmaya çalışacak olan nesil. Niceleri kendi eliyle kafalarını kestiler. Şapka devrimine karşı gelenler kendi elleriyle kafalarını kesmediler mi? Yahudinin şapkasını giymesin bu ümmet diye kendi eliyle kafasını kesmediler mi? İdam olacaklarını bildikleri halde karşı gelmediler mi? Kendilerini kurtarmak için, kendilerini kurtarmak için ümmeti Muhammed'i kurtarmak gerektiğini farkına varmış insanlardı bunlar. Kendilerini kurtarabilmek için, başka türlü kurtuluşları olmadığını anlamış insanlardı bunlar. Allah Resulü gibi bütün hayatı boyunca İslam'ı anlattım. İnsanları fert fert İslam'a davet ettim. İkişer ikişer İslam'a davet ettim. Kabile kabile İslam'a davet ettim. Mektuplarla İslam'a davet ettim. Elçilerle İslam'a davet ettim. Davete aşık olmuş insandı. Davete aşık olmuştu. Amcası Ebu Talib ölmek üzereyken yanına gitti. O zamana kadar yıllarca amcasına İslam'ı anlatmıştı, kabul ettirememişti. Belki son anında kabul eder ümidiyle gitti yanına. Son anında belki. Belki kabul eder. Gittiği zaman Mekke'nin büyüklerini orada gördü. Mekke'nin büyükleri daha evvel gelmişlerdi. Yanına gelmişler Ebu Talib ve ona demişlerdi ki ey Ebu Talib, sen bizim büyüğümüzsün. İşte ölmek üzeresin. Senin yeğeninle aramızda meseleler var biliyorsun. Ölmeden evvel yeğenini çağır da onunla konuş. Belki bu davayı bırakır. Biz ona karışmayalım, o da bize karışmasın. Efendimiz geldiği zaman Ebu Talib'in yanında boş bir yer vardı. Ebu Cehil lanetullahi aleyh hemen orayı kapatıverdi. Belki Efendimiz gelir de onun yanında oturur, ona İslam'ı anlatır diye. Hemen gitti, o boş yere oturdu. Boş yere oturduktan sonra Efendimiz kapının ağzında bir yere oturmak zorunda kaldı. Oradan İslam'a davet etti. Ey amca gel İslam'a gir dedim. Amcası Ebu Talib dedi ki ey yeğenim, senin kavmin bana geldiler. Kavminin büyükleri geldiler ve bana dediler ki bizimle Muhammed arasını bul. Bizimle onu aynı kelimelerde birleştir. O bize karışmasın, biz de ona karışmayalım. Bizim atalarımızın dinine sönmesin. Bizim atalarımızın dinini ayıplamasın, biz de ona karışmayalım. Böyle diyorlar. Efendimiz dedi ki ey amca, ben onları yalnız bir kelimeye davet ediyorum ey amca. O kelimeyi söylerlerse aramızda hiçbir şey kalmaz. Aramızda hiçbir düşmanlık kalmayacaktır. O kelimeyi söylerlerse bütün Araplar onlara boyun eğecekler. O kelimeyi söylerlerse bütün Arap olmayanlar da Araplara boyun eğecekler. Nedir o kelime? Ey Muhammed dedi Ebu Cehil. Utbe bin Rabia Şeybe gibi kafirler hep oradaydılar. Nedir o kelime? Vallahi on kelime söylemeye razıyız ya Muhammed. Efendimiz dedi ki la ilahe illallah deyiniz. Ellerini çırptılar. Hepsi ellerini çırptılar. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin dediler. Vallahi senin ara bulmaya niyetin yok. Senin bizimle anlaşmaya niyetin yoktur dediler. Ve kalkın gidelim dediler. Sadece bir kelime demişti Efendimiz. Ölmek üzere olan amcasına davet etmek için gelmiştim. Belki o anlar diye ümitlendi. Onlar gittikten sonra Ebu Talib dedi ki, ey yeğenim, vallahi sen onlara aşırı bir şey söylemiş değilsin. Sen onlara kötü bir şey söylemiş değilsin. Sen çok şey istemiş değilsin onlardan. Efendimiz onun bu sözleri üzerine hemen ümitlenmeye başladı. Ey amca dedi, öyleyse sen iman et. Madem ki aşırı bir şey söylemedin, öyleyse sen iman et de beni sevindir. La ilahe illallah de ki kıyamet gününe sana şefaat edebileyim ey amcam. Ebu Talib dedi ki, ey yeğenim, vallahi iman ederdim. Ederdim ama benden sonra senin için korkuyorum. Benden sonra kardeşlerim için korkuyorum. Ve benden sonra Ebu Talib ölmeden evvel ölümden korktu da, cehennemden korktu da iman etti demelerinden korkuyorum. Eğer böyle olmasaydı, bu korkularım olmasaydı, sırf seni memnun etmek için bile olsaydı iman ederdin ey yeğenim dedi. Ve iman etmeden öldü. Efendimiz üzen bir hadise. Sen sevdiklerini hidayet edemezsin ayeti geldi. Ey Resulüm, sen sevdiğini hidayet edemezsin. Allah istediği kimselere hidayet eder. İman etmek isteyenlere Allah hidayet nasip eder. Sen istediğin kadar konuş ey Resulüm. Hidayet senin elinde değildir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar istemişti ki amcasının iman etmesini. O kadar istemişti ki Ebu Bekir'in babası iman ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh demişti ki ya Resulallah keşke senin amcan iman etseydi, ben babam iman etmeseydim. Keşke senin amcan Ebu Talib iman etseydi. Senin daha çok sevmen için senin amcanın iman etmiş olmasını daha çok severdim ya Resulallah. Senin o kadar üzüldüğünü gördüm ki ya Resulallah. Amcan iman etmediği zaman o kadar üzüldüğünü gördüm ki keşke annem, keşke babam, keşke diğer insanlar iman etmeseydiler de amcan iman etseydi. Tek sen sevilmiş olasın diye. Allah Resulü amcasının son anında bile ümitlenmişti. Belki iman eder diye. Gece gündüz uğraşmıştı. Davetçilerin hali budur. Onların istirahati yoktur. İzâ ferâkta fensab ayetini anlamışlardır onlar. Boş kaldığın zaman hemen kalk başka bir işe sar ey Resulüm. Boş kaldığın zaman hemen kalk başka insanlara İslam'ı anlat. Boş kaldığın zaman kalk namaz kıl. Boş kaldığın zaman kalk başka hayırlı işler yap. Davetçinin boş zamanı yoktur. Davetçi yorulmak nedir bilmez. Belki vücudu yorulur ama onun kendisi yorulmaz, kalbi yorulmaz. Belki vücudu dayanamaz. Fakat imanı dayanır. Nuh Aleyhisselam gibi. 950 sene anlatır da gene yorulmaz. Ama daveti anlamış olan insanlar. Davetçinin kalbinde zerre kadar başka bir şeye yer yoktur. Davetçinin kalbinden Allah ve Resulüne olan sevgiden başka bir şey yoktur. Davetçinin kalbinden makam sevgisi yoktur. Mal sevgisi yoktur. Davetçinin kalbinde sadece insanların iman etmesi vardır. Sadece bir kişi daha iman etsin anlayışı vardır. Sadece belki bir kişi daha kurtulur. Belki o kişinin eliyle başka insanlar da kurtulurlar. Ebu Bekir'in eliyle Osman'ın kurtulması gibi. Ebu Bekir'in eliyle diğer bazı Müslümanların, bazı müşriklerin Müslüman olması gibi. Belki anlatmış olduğum insanlardan bir tanesinin eliyle başkaları kurtulurlar. Bu ümit içerisindedir daima davetçiler. Daima bu ümidin içerisindedirler. İmam Malik gibi. İmam Şafii kendisinden ders almaya geldiği zaman araya valiyi koymuş ve valinin eliyle bir mektup Medine valisine getirmişti. Medine valisi de o mektupla İmam Malik'in huzuruna gitmişti. İmam Malik kapıya çıktığı zaman Medine valisi diğer valinin göndermiş olduğu mektubu gösterdi. Ve bu gencin kendisinden ders alması istediğini söyledi. Mektupta vali İmam Malik'e rica ediyor ve bu gelen gençle ilgilenmesini söylüyordu. Ona ders vermesini istiyordu. İmam Malik mektubu okuduğu zaman öfkelendi. Ve yırtıp atıverdi valinin mektubunu. Çünkü ilim adamlarının yanında vali önemli değildir. Onların kapılarına gitmezler, onlar onların kapılarına gelirler. İlim ayağa gitmez, ilmin ayağına gidilir. Onun mektubunu yırttı, attı ve dedi ki, Allah'ın Resulü'nün sünneti ne zamandan beri böyle mektuplarla elde edilmeye başlandı? Allah'ın Resulü'nün ilmi ne zamandan beri böyle vasıtalarla elde edilmek isteniyor? Vali korktu, konuşamadı karşısında. İmam Malik'in heybeti karşısında vali konuşamadı. Sonra İmam Şafii de buraya girdi. Dedi ki, hocam kusura bakma. Ben bir hata ettim galiba. Fakat niyetim iyiydi. Senden ders almak istemiştim sadece. Onun için böyle aracı koymuştum. Özür diliyorum senden ve bana ders vermeni istiyorum dedi. İmam Malik o güzel gözlerle şöyle bir bak verdi İmam Şafii'ye. O ana kadar daha ona bakmamıştı. Baktı ve dedi ki, ey genç, Allah'tan kork. Ey genç, Allah'tan kork ve takva sahibi ol. Sen büyük bir adam olacaksın günün birinde dedi. Ondan sonra İmam Şafii oldu. Ona ders vermeye başladı. Ve ondan sonra bugüne kadar içtihatlarıyla ümmeti Muhammed'e ışık tutan bir müştehit ortaya çıktı. İmam Malik'in gözü bizde olmayabilir. Baktığımız zaman bir insanın sonunun ne olacağını göremeyebilirsiniz. Fakat yine de siz davetçi olmak zorundasınız. İmam Malik gibi ilminiz olmayabilir. Fakat İmam Malik gibi ağzınız vardır. İslam'ı anlatabilirsiniz. İmam Malik gibi bir talebe İmam Şafii yapamazsınız. Ama belki bir insanı kurtarabilirsiniz. Belki o insanın eliyle başka insanları kurtarabilirsiniz. Belki böylece siz de kurtulmuş olursunuz. Belki böylece kurtulmuş olursunuz. Allah Resulü'nün insanları kurtarmak için gösterdiği gayreti gösteriniz. Hakem bin Kehsan adında birisi esir alınmıştı bir savaşta. Miktat radıyallahu anh anlatıyor. Esir alınmıştı. Ve onun boynunu vuracaktık diyor. Fakat sonra Allah Resulü aramızdadır dedik. Götürelim ona. Belki o daha güzel bir çaresini bulur. Sonra götürdük. Allah Resulü ona anlattı. Adam anlamadı, inkar etti. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah bırak bunu, boynunu vurayım. Vallahi bu adam iman etmez ya Resulallah. Bu adam iman etmez ya Resulallah. Neden bu adam için kendini yoruyorsun ya Resulallah? Efendimiz dur ya Ömer dedi. Adamı anlatmaya devam etti. Anlattı ve anlattı. Adam sonra dedi ki, sen benden ne istiyorsun ya Muhammed? Sen beni neye davet ediyorsun ya Muhammed? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeye davet ediyorum. Allah'tan başka yeryüzünde ve gökyüzünde başka ilah tanımamaya davet ediyorum. Müşrik Araplar gökte bir ilaha, yerde yedi ilaha iman ederlerdi. Efendimiz onlara bazılarına sormuştu, siz kaç tane ilaha iman ediyorsunuz? Demişlerdi ki, ya Muhammed gökte bir ilaha, yerde yedi ilaha iman ediyoruz. Peki zorda kaldığınız zaman kimden yardım istiyorsunuz? Gökteki ilahtan yardım istiyoruz dediler. Onlar gökteki ilahla Allah'ı kastediyorlardı. Öyleyse dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki zorda kaldığınız zaman yerdeki ilahlar son buluyor. Madem ki zorda kaldığınız zaman idarecileriniz de yardım edemiyor. Madem ki zorda kaldığınız zaman Allah'tan yardım istiyorsunuz. Öyleyse neden diğer zamanlarda onlardan yardım istiyorsunuz? Öyleyse neden diğer zamanlarda onlara tapıyorsunuz? Öyleyse neden onların karşısında boynunuzu büküyorsunuz? Öyleyse neden onlardan
onlardan Allah'tan yardım ister gibi yardım istiyor. Allah'tan korkar gibi onlardan korkuyorsunuz. Halbuki zorda kaldığınız zaman yalnız Allah'tan yardım istiyorsunuz. Hakem bin Kaysan bunun üzerine iman etti. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Efendimiz buyurdu ki etrafındakilere, gördünüz mü bakın, gördünüz mü eğer bu insanın sizin sözünüzle öldürmüş olsaydı bugün kafir olarak ebediyen cehennemlik olacaktı. Sabredemediniz. İnsanlara İslam'ı anlattığınız zaman sabredemiyorsunuz. Birkaç defa anlattığınız zaman hemen o insanların iman etmeyeceği kanaati hasıl oluyor kalbinizde. Halbuki Allah Resulü defalarca anlatıyordu. Yorulmuyor, bıkmıyordu. Yüzü sapsarı kesilmişti. Fatıma validemizi aratacak bir vaziyete gelmişti. Fakat Allah Resulü yine de anlatmaya devam ediyordu. Belki bir insan daha kurtulur. Taif'ten dönüşünde dediği gibi, Taif'te kendisini taşlamışlardı insanlar. O onlar için çalışıyordu ama onlar onu taşlıyorlardı. Davetçilerin kaderi budur. Siz insanlar için çalışırsınız, onlar sizi taşlarlar. Onlar sizi öldürürler, onlar sizi yurtlarınızdan kovarlar. İsa Aleyhisselam'ın havarilerine dediği gibi, sizi benden sonra yurdunuzdan kovacaklar. Sizi öldürecekler. Sizi dövecekler, sizi sövecekler. Sizi öldürenler Allah'a yardımcı olduklarını sanacaklar. Sizi öldürenler Allah adına öldürecekler. Ama siz yine de anlatmaya devam ediniz. Anlatmaya devam ediniz. Taif'ten dönüşünde Efendimiz bu şekilde döndü. Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki ya Resulallah, Allah dağ meleklerini benimle göndermiştir ya Resulallah. Eğer istersen onlar iki dağın arasını ezecek ya Resulallah. Efendimiz dedi ki belki onların soyundan bir kişi çıkar la ilahe illallah der. Onun için onlar Allah'ın azap etmesini istemiyorum dedi. Belki onların soyundan bir kişi çıkar. La ilahe illallah diyen bir insan sadece. Onlar azap edilsin istemiyorum. Allah Resulü'ndeki merhamet. Bir bedevi efendimize gelmiş saygısızlık yapmıştı. Efendimiz'i adeta dövecek gibi boynundan tutmuş çekiştirmişti. Boynu kıpkırmızı olmuştu Allah Resulü'nün. Bir başkası gelmiş Efendimiz'den mal istemişti. Sana Allah'ın verdiklerini bana da ver ya Resulallah demişti. Efendimiz de ona vermişti. Ganimetlerden ona bir miktar vermişti. Bir şey kalmamıştı elinde. Adama memnun musun benden dedi. Adam hayır sana memnun değilim dedi. Sahabiler onu dövmeye kalktılar. Sen nasıl böyle konuşuyorsun Allah'ın Resulü'yle dediler. Efendimiz bırakın adamı dedi. Bırakın adamı. Adama dedi ki ben eve gidiyorum sen de benden sonra gel. Sana bir şeyler daha ikram edeyim evden. Efendimiz gitti adam onun peşinden gitti. Efendimiz ona bir şeyler daha ikram etti. Sonra sordu benden memnun musun şimdi? Adam evet dedi. Allah seni akrabalarına bağışlasın ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki git bu sözü biraz evvelki insanların olduğu yerde de söyle. Seni öyle tanımasınlar. Seni Allah Resulüne karşı terbiyesizlik yapan biri olarak tanınmayasın. Seni öyle tanımasınlar. Allah Resulü ashabını o kadar seviyordu ki onlardan birisinin kötü tanınmasına bile tahammül edemiyordu. Adam gitti ve orada onları söyledi. Sonra Efendimiz geldi onlara dedi ki benimle sizin haliniz şuna benzer. Bir adam çölde devesi elinden kaçmış. İnsanlar deveyi tutmak için devenin peşinden kovalıyorlar. Halbuki onların kovalaması devenin süratini arttırmaktan başka bir şey faydası olmuyor. Devenin daha çok hızlı gitmesine sebep oluyorlar. Halbuki devenin sahibi ise geliyor. Yerden bir tutam ot alıyor. Beni devenle baş başa bırakın diyor. Ve devesini onunla çağırıyor. Ve böylece devesini tutuyor. İşte ben oyum. Sizlerse deveyi kovalayanlarsınız dedi. Sizler insanları kovalıyorsunuz. Sizler insanlar günah içindeler diye onları kovalıyorsunuz. Sizler insanların eski günahlarıyla meşgul oluyorsunuz. sen zamanında şöyle değil miydin diyorsunuz. Halbuki Allah Resulü insanların eski halleriyle uğraşmıyordu. İnsanların hatalarını görmeye çalışmıyordu. İnsanlar kendilerine gelip de ya Resulallah ben filanın filan hatalarını biliyorum dedikleri zaman bana onlar lazım değil diyordu. Ben eskiden kavmimin reisiydim ya Resulallah. İstersen sana kavmim hakkında bilgi verebilirim. Onların her birinin huyu hakkında sana bilgi verebilirim dediği zaman bir kabile reisi Efendimiz bana eski hayatları lazım değil demişti. Eski hayatlarını öğrenmek istememişti. Kalbinde onlara karşı bir kin ve buğuz kalmasın, öyle bir şey oluşmasın diye. Fakat siz insanların hatalarını araştırıyorsunuz. Onun için sözleriniz tesir etmiyor. İnsanların hatalarını araştırmayın. Allah bütün günahları affeder. Siz de affedin. Vahşi bin Harp radıyallahu anh İslam'a girmeden önce bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'nda Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Çok güzel mızrak atmayı bilen birisiydi. Ve Hazreti Hamza'yı şehit etmişti. Resulullah'ın ciğer paresi sayılabilecek olan Hamza'yı onu şehit ettikten sonra Mekke'nin fethi sırasında kaçmıştı. Efendimiz ona haber göndermişti. Vahşi gelirse onu affederim. Kendisini amcasını öldüren Vahşi'yi affedeceğini haber vermişti Efendimiz. Tek bir insan iman etsin diye. Bir insan iman etsin. Onun sayesinde belki kendisinin mevkisi makamı yükselsin. Vahşi geldi ve Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah, ya Muhammed, daha Müslüman değildi. Ya Muhammed dedi, sen bize Allah'ın zina edenlerin, içki içenlerin, Allah'a şirk koşanların Allah'ın affetmeyeceğini söylüyorsun. Ben sen bütün bunları yaptım ya Muhammed dedi. Zina ettim, içki içtim. Hem de senin amcanı öldürdüm. Ve Allah'a şirk koştum. Bütün bu günahları işledim ben. Allah beni affetmez artık dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Furkan suresindeki ayeti indirdi. Allah tövbe eden bütün kullarını affeder. Salih ameller işleyen, iman eden bütün kullarını Allah affeder. Allah şirk içerisinde olmayan kullarını affeder. Bunun üzerine Vahşi dedi ki bu ayet geldikten sonra ya Muhammed iman ve iyi amelden bahsediyor ayet. Halbuki bunlar zor şeylerdir. İman ve iyi amel, salih amel işlemek kolay bir şey değildir. Ben belki buna gücüm yetmez dedim. Hem de şirk. Ben şirk içerisindeydim daha evvel. Allah Azze ve Celle Nisa suresindeki ayeti gönderdi. Allah şirkin dışında bütün günahları affeder. Dedi ki ben şirk içerisindeyim ya Muhammed. Ben şirk içerisindeydim daha önce. Ve umulur ki diyor ayette, umulur ki Allah şirkin dışında bütün günahları affeder. Kesin bir garanti vermiyor ya Muhammed. Belki de beni affetmez dedi. Allah Azze ve Celle bunun üzerine Zümer suresindeki ayeti gönderdi. Bir kişinin iman etmesi için 3 tane ayet geldi. Allah, ey kendisine zulmetmiş olan kullarım, Allah bütün günahları affeder, tevbe ediniz dedi. Allah bütün günahları affeder siz diye yeter ki tevbe ediniz. Tevbe ediniz şartlarıyla birlikte tevbe ediniz. Bir daha o günahlara girmemek üzere tevbe ediniz. Bir daha namazı bırakmamak üzere tevbe ediniz. Bir daha orucu terk etmemek üzere tövbe ediniz. Bir daha hayırlı ameller yapmak üzere yemin ediniz. Allah bütün günahları affeder. Ey nefsine zulmetmiş olan kullarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Bunun üzerine Vahşi Müslüman oldu. Sahabe-i kiramdan bazıları ya Resulallah dediler. Bize bu müjde yok mu ya Resulallah? Biz de aynısını yaptık. Biz de onun girdiği günahlara girmiştik daha evvel. Bize af yok mudur ya Resulallah? Bu müjde sadece Vahşi için midir? Efendimiz buyurdu ki hayır, bütün Müslümanlardır. Bütün Müslümanlar Allah eğer onlar tövbe ederlerse affedecektir. Yeter ki onlar tövbe nasuha ile tövbe etsinler. Bir daha dönmemek üzere yapılan tövbe. Tövbetun nasuha. Eğer İslam'a davet ederseniz, bakınız Allah insanların imanına muhtaç olmadığı halde bütün insanlar iman etse Allah'ın mülküne zerre kadar ilave edemezler. Bütün insanlar kafir olsalar Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltemezler. Buna rağmen Allah bir insanın iman etmesi için 3 ayet gönderdi. Neden insanlara iman etmeleri için, bu küfür hayatından, cahiliye bataklığından kurtulmaları için onlara anlatmıyorsunuz? Neden yorulmuyorsunuz? Neden onların peşinden koşmuyorsunuz? Neden onlara yalvarmıyorsunuz? Neden elini ayağını öpeyim gel Müslüman ol demiyorsunuz? Elini ayağını öpeyim gel namaza başla demiyorsunuz? Elini ayağını öpeyim gel bu küfür hayatından kurtul demiyorsunuz? Gurur içerisindesiniz. Bir defa anlattığınız zaman hemen karşılığını bekliyorsunuz. Hemen iman etmesini istiyorsunuz. Hemen hayatını değiştirmesini bekliyorsunuz. Halbuki Allah Resulü daha güzel anlattığı halde böyle bir şey beklemiyordu. Daha güzel anlatıyordu ama böyle bir şey beklemiyordu. Tebliğ eden kardeşlerin, davetçi olan ve davetçi olmaya aday olan kardeşlerin, biliniz ki davette 3 önemli nokta var. Bunlardan birisi ihlasla tebliğ etmektir. Davetinizi eğer ihlasla yaparsanız Allah sizin sözlerinizi kalplere tesir ettirir. Eğer ihlasla yaparsanız, karşılığını beklemek ihlasla muhaliftir. Eğer insanların hemen iman etmesini beklerseniz ihlaslı olmuş olmazsınız. İhlaslı insan yalnız Allah rızası için anlatır. İnsanların iman etmesi veya etmemesi fazla fark etmez onun yanında. Sadece arzu ettiği odur. Fakat onlar iman etmediği zaman, tebliğine devam eder. Tebliğine aksaklık yapmaz. Anlatıyorum da anlamıyorlar demez. Çünkü o ihlaslıdır. Yalnız Rabbi için anlatmaktadır. Sürekli tebliğ eder davetçi. Daima tebliğ eder, bir defa anlatmaz. Çünkü bilir ki hastalıklar çeşit çeşittir. Bazı hastalıklar 3 günde iyileşir. Bazı hastalıklar 1 ayda iyileşir. Kanser olursanız yıllarca sürer hastalığınızın tedavisi. Bu insanlar kanser olmuşlar, nezle değiller. Belki bir kısmı nezledirler ama ekseriyeti kanser olmuşlar. Küfür bataklığı içerisinde yüzmektedirler. Bunların kurtuluşu 3 günlük anlatmayla mümkün değildir. Bunların kurtuluşu ancak belki yıllarca anlatmakla mümkündür. Belki yıllarca okumakla mümkündür. Belki yıllarca ihlaslı yaşamakla mümkündür. Belki bildiklerinizle amel etmenizle mümkündür. Belki anlattıklarınızı yaşamanızla mümkündür. Eğer anlattıklarınızı yaşamazsanız o zaman Allah Resulü'nün dediği gibi olursunuz. Efendimiz buyuruyor ki Miraç'ta Cebrail'le beraber giderken bir tabakaya geldiğim zaman bazı insanlar gördüm, dudaklarını Allah'ın göndermiş olduğu azap meleklerin ateşten makaslarla kesiyorlardı. Ateşten makaslarla onların ağızlarını kesiyorlardı. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir dedim. Dedi ki ya Resulallah, bunlar İnsanlara iyiliği anlatıp kendileri yapmayan hatiplerdir dedi. Ya Rabbi, onlardan olmaktan bizler muhafaza eyle. Bunlar ümmetinin hatipleridir der. Öyle hatipler ki onlar kendilerini unuturlar. İnsanlara şöyle yapın, böyle yapın derler. Ama kendilerini unuturlar. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ İnsanlara iyiliği anlatırsınız, kendinizi unutur musunuz? وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبِ Halbuki siz kitabı da okuyorsunuz. Kitabı okuyorsunuz, biliyorsunuz ki anlattıklarınızı yaşamak zorundasınız. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmez misiniz ey insanlar? Akletmez misiniz? Böyle yaptığınız takdirde azaba uğrayacağınızı akletmez misiniz? Ama insanın bütün iyilikleri yapmaya gücü yetmez. Onun için sahabe-i kiram sordular, ya Resulallah dediler. Biz bütün iyilikleri yapmadan iyilikleri anlatmayalım mı? Ve bütün günahları terk etmeden günahları terk edin demeyelim mi insanlara? Çünkü ayet-i kerimede kendinizi unutur musunuz diyor. Ya Resulallah bütün iyilikler yapmaya gücümüz yetmiyor. İnsanlara malınızı infak ediniz diyoruz. Fakat malımız yok, infak edelim ya Resulallah. İnsanlara anlatınız diyoruz. Fakat ilmimiz yok ki anlatalım ya Resulallah. İnsanlara şöyle olun böyle olun diyoruz. Cimri olmayın diyoruz. Fakat belki biz bazen cimrilik yapıyoruz ya Resulallah. Bütün günahları terk edemiyoruz. Bütün günahları terk etmeden günahları terk edin demeyelim insanlara. Ve bütün iyilikler yapmadan da iyilikler yapın demeyelim insanlara. Efendimiz buyurdu ki hayır. Sizin her şeyi yapmaya gücünüz yetmez. Siz gene de insanlara iyiliği anlatınız. Siz bütün iyilikler yapmasanız da iyilikleri yapınız diye insanlara anlatınız. Bütün günahları terk edemezseniz bile yine de insanlara günahları terk etmeye davet ediniz. Çünkü sizin her şeyi yapmaya gücünüz yetmez. Öyleyse Miraç'ta Efendimiz'in gördüğü insanlar kimlerdir? Dudakları ateşten makaslarla kesilenler kimlerdir? Anlattıklarını yaşamayanlar öyleyse kimlerdir? Madem ki herkesin her şeyi yapmaya gücü yetmiyor ve fakat buna rağmen anlatması gerekiyor. Öyleyse onlar kimlerdir? Zannediyorum ki onlar güçleri yettiği halde bildiklerini yaşamayan insanlardır. Güçleri yettiği halde yaşamayan insanlardır. Belki güçlerinin yettiğinin çok azını yapan insanlardır. Onlar ihlassız insanlardır. Daha evvel bir hadisi nakletmiştim. Kıyamet gününde Allah kurraları çağıracak, hafızları. Üç kısım insandan birisi de çağrılacak olan üç kısım insandan birisi de hafızlar veya alimler. Allah Azze ve Celle soracak ona, ey kulum benim için ne yaptın? Sana ilim verdim, sana Kur'an'ı öğrettim, benim için ne yaptın? O diyecek ki, ya Rabbi senin için Kur'an'ı okudum. Kur'an'ı anlattım veya. Allah Azze ve Celle diyecek ki, yalan söyledin. Melekler diyecek ki, yalan söyledin. Sonra Allah Azze ve Celle diyecek ki, sen insanlar ne kadar güzel okuyorlar desinler diye okudum. İnsanlar ne kadar güzel konuşuyorlar desinler diye konuştum. Atın bunu cehenneme diyecek. Atın bunu cehenneme. Çünkü bu ihlassızdı. Çünkü bu riyakardı. İşte belki de ateşten makaslarla ağızları kesilecek olanlar belki de onlardırlar. Allah onlardan olmaktan bizlerini muhafaza eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların iman etmesi için gece gündüz çalıştı. Hatice validemize zaten bunu söylemişti. Peygamber olur olmaz zaten bunu söylemişti. Peygamberliğinin ilk günlerinde veya ilk haftalarında heyecanlı bir vaziyetteydi, uyuyamıyordu Allah Resulü. Uyuyamaz hale gelmişti. Görevinin ağırlığıyla uyuyamaz hale gelmişti. İnsanların kurtuluşuna olan sevgisiyle, davetçilerdeki davet sevgisiyle uyuyamaz hale gelmişti. Uykuları kaçmaya başlamıştı, ben bu ağır görevin altında nasıl kalkacağım demiştim. Hatice validemiz, onun dertbaşı, Hazreti Hatice radıyallahu anh, kendimizden çok sevdiği hanımı. O hayattayken ölmeden evvel hiçbir başka kadınla evlenmediği hanımı. Ayşe validemizin hiç görmediği halde Hatice'yi. Onun kadar hiçbir kadını kıskanmadım dediği kadın. Allah Resulü o kadar ondan bahsederdi ki. Hatice validemizin ölümünden sonra Ayşe validemizle evlendikten sonra. O kadar çok Hatice'den bahsederdi ki. Onu çok kıskanmaya başlamıştım. Bir gün dedi ki, yaşına ihtiyar bir kadın değil miydi ki sanki ya Resulallah? Çenesi kıpkırmızı olan bir kadın değil miydi ki ya Resulallah? Yani dişlerinin dökülmüş olduğunu söylemek istemişti. Ağzı kıpkırmızı olan bir kadın. Çenesinin içi kıpkırmızı olan bir kadın değil miydi ki dedi. Araplar bu tabirin dişleri dökülmüş manasına kullanırlar. Hayırdır ey Allah Resulü, kızdı ona. Allah sana daha hayırlısını vermedi mi ki ya Resulallah dedi, kendisini kastediyordu. Allah sana daha hayırlısını vermedim ya Resulallah, yani beni vermedim demek istedim. Ben de bekarken evlendim. Onunla yaşlıyken dururken evlenmiştim. Hayır dedi, vallahi Allah ondan daha hayırlısını bana vermedi. Ne zaman bir koyun kesilmiş olsaydım, Efendimiz Hatice'nin dostlarına gönderirdi bir parça. Bunu Hatice'nin arkadaşlarına götürün derdi. Hatice'nin arkadaşlarına, vefakar Resulullah, vefakar bir koca, Hatice'sini unutmamıştı. Hatice'nin arkadaşlarına götürün bu koyundan bir parça diyordu her zaman. Bir kadın geldiği zaman Efendimiz kalkmış, ona kendi yerini vermişti. Yaşlı bir kadın gelmişti. Sordular, ya Resulallah neden böyle yaptın? Neden ona kendi yerini verdin ya Resulallah? Bu bir iltifattır. Senin gibi bir insanın yeri herhangi bir kadına layık olamaz. Neden ona bunu layık gördün ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, Hatice'nin arkadaşlarındandı. Hatice hayattayken onun yanına gelip giderdi. İşte o Hatice, Efendimiz'in derttaşı. Efendimiz'e daima yardımcı olmuş Hatice'm. Malıyla, mülküyle yardımcı olmuş Hatice'm. Belki ondan daha önemlisi, dava adamlarının zor günlerinde, zor saatlerinde ona yardımcı olmuş bir kadın. Onu rahatlatmış bir kadın. Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah artık istirahat etsen, artık uyusan olmaz mı ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, ya Hatice, ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Allah bana öyle bir dava verdi ki bu dava çok ağırdır. Artık uyku devri çoktan geçti ya Hatice. Beni rahatlatmaya çalışıyorsun belki ama fakat Allah öyle bir dava verdi ki omuzuna, artık ondan sonra rahat durmak yoktur. Ümmet-i Muhammed'in bugünkü vaziyeti, bugünkü Müslümanların rahat oturmasına engeldir. Eğer iman ettiyseniz evinizde rahat rahat oturamazsınız. Eğer iman ettiyseniz Müslümanların bu zillet içerisinde yaşamasına razı olamazsınız. Eğer iman ettiyseniz benim vesilemle bir insan kurtulsun demek zorundasınız. Hiç olmazsa bir insan benim için ne yaptın diye sana sorulduğu zaman kıyamet gününden, ya Rabbi senin için insanlarla ilgilendim. Çok anlattım ama bir tanesine nasip oldu ya Rabbi. Belki onun sayesinde kurtulmuş olursunuz. Bir insanın, ya Ali insanları öldürmeyin savaşa girdiğiniz zaman. Onlar İslam'a davet edin evvela. Çünkü bir insanın sizin vesilenizle hidayet bulması, doğru bir yola gelmesi ya Ali, eğer bilirsen üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır ya Ali. Bir insanı anlattığından dolayı İslam'a girersem kızıl cins sürü sürü develerden daha hayırlıdır ya Ali. Bir insanın senin vesilenle hidayet bulması bu kadar hayırlı bir şeydir. Onun için savaşa girmeden evvel insanları İslam'a davet ediniz. Benim için ganimetler önemli değil, topraklar önemli değildir. Ben toprak almak için, ganimet almak için gönderilmedim. İnsanlar iman etsinler diye gönderildim. Müslümanlar yeryüzüne hakim olsunlar diye gönderildim. Ben Kayser'in, Kisra'nın, sarayların yerine bir etmek için gönderildim. Ben zulme uğramış milletleri ayağa kaldırmak için gönderildim. Allah Müslümanlara vaat etti. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
Allah sizin içinizden iman etmiş olanlara ve salih ameller işlemiş olanlara vaat etmiştir. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizlere yeryüzünde iktidarı ve gücü vermek için Allah size vaat etmiştir. Size yeryüzünde iktidarı ve gücü vermek için sizden evvelkilere vaat ettiği gibi, sizden evvelkileri yeryüzünde iktidara getirdiği gibi, sizden evvelkileri yeryüzünde hakimler kıldığı gibi, beni hakim makamına oturttukları gibi, benim kanunlarımla hükmettikleri ve insanları kurtardıkları gibi, size de Allah vaat etmiştir. İnsanları kurtarmakla kendinizi kurtarmış olacaksınız. Aynı zamanda yeryüzüne zelil olmaktan kurtulacaksınız. Zelil olmaktan, izzetli şerefli olmaya geçeceksiniz. Allah sizden evvelkilere vaat ettiği gibi size vaat ediyor. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Allah onlara yeryüzünde, yeryüzünün tamamında belli bir bölgesinde değil sadece. Yeryüzünün tamamında idareye teslim etmeyi vaat ediyor. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekilere vaat etmişti. Aynı şekilde sizden öncekilere verdiği gibi size vermeyi vaat ediyor. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذ۪ي اِرْتَدَى لَهُمْ Ve yine onlara kendisinin razı olmuş olduğu dini hakim kılmayı vaat ediyor. وَلَيُمَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا Onları korku içerisinden kurtarıp emniyete getirmeyi vaat ediyor. Onların korkusunu emniyet ile değiştirmeyi vaat ediyor. Bugün İslam'ı anlatmaya belki korkuyor bazılarımız. Firavun'un zamanında da korkmuşlardı Müslümanlar. Belki korkuyorlar İslam'ı anlatmaya. Belki bazı ayetleri anlatmaya hasreten korkuyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle onları kavftan emniyete, korkudan emniyete kavuşturacağını haber veriyor. Korkmayınız, Allah sizi korkunuzdan emin kılacak ve size emniyeti verecek. Emniyet içerisinde olacaksınız. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Onlar bana kulluk yapacaklar ve bana hiçbir şeye ortak koşmayacaklar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكِ Her kim de bundan sonra kafir olur ise, Allah kendisine vaat ettiği halde, yeryüzünde iktidarı Allah kendisine vaat ettiği halde, her kim de bundan sonra eğer kafir olur ise, فَقُلَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar fasıkların ta kendileridirler. Onlar Allah bir daha hidayet nasip etmeyecek. Yeryüzünde ümmet-i Muhammed'in her şeyi var. Petrolü var, %60'ı dünyanın, dünyadaki petrolün %60'ı bugünkü en önemli maddelerden birisi olan petrolün %60'ı bugün Müslümanların elinde. Dünyadaki pamuk üretiminin büyük bir kısmı Müslümanların elinde. Dünyadaki bakır, kalay gibi madenlerin büyük bir kısmı Müslümanların elinde. Dünyadaki elmas ve altın madenleri Afrika'daki Müslümanların elinde. Dünyadaki uranyum, plutonyum madenleri Müslümanların elinde. Ama fakat yine de bu haldeler. Çünkü onlar emri bil maruf nehi anil münkeri terk ettiler. Allah da onları azap ediyor. Dünyada ve ahirette. Dünyadaki azap ahiretteki azabın bir göstergesidir. Dünyada zelil olarak yaşayanlar ahirette aziz olamazlar. Ama belki aziz olmak için dünyada zelil gibi bir hayat yaşayanlar, fakir fukara hayatı yaşayanlar, ama o hayat içerisinde bile Allah'a davet edenler, ama o hayat içerisinde bile insanları bu zulümden kurtarmaya çalışanlar, belki zahiren zelildirler ama onlar azizdirler. Onlar ahirette de aziz olacaklar. Hazreti Ömer'e sordular bir gün, ey emir-i müminin, bir ülkede her şey olur da, bir ülke mamur olduğu halde, bir ülkenin elinde her türlü kaynakları olduğu halde, o ülke harap olur mu ey emir-i müminin? O ülkedeki insanlar zelil olurlar mı? Dedi ki evet, kötüleri iyilerinden çoksa. Kötüleri iyilerinden çoksa zelil olurlar.
Ellerinde altınlar da olsa zelil olurlar. Ellerinde petrol de olsalar, toprak da olsa zelil olurlar. Su da olsa, güneşleri de olsa zelil olurlar. Çünkü kötüler iyilerinden çoktur. Öyleyse iyilerin sayısını çoğaltınız. Öyleyse iyi olalım evvela. İyi olmayanlar, insanlar iyi olmalarına vesile olamazlar. İyi olmayanlar, kendi nefislerine tatbik etmeyenler, onlar insanların iyi olmasına vesile olamayacaklar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün sordu, ya Resulallah dedi, müşriklerle savaş etmekten başka bir cihat var mıdır? Savaş etmekten başka bir cihat, yani onun gibi efdal olan bir cihat var mıdır ya Resulallah? Efendimiz buyurdu ki, evet, evet ya Ebu Bekir. Allah'ın öyle kulları vardır ki, onlar şehit olmamışlardır ama şehitlerden daha efdaldırlar. Onlar belki yataklarında ölürler ama şehitlerden daha efdaldırlar. Onlar emri bil maruf nehy anil münker yaparlar. Onlar hayatları boyunca İslam'ı anlatırlar. Onların belki bazılarının bir kısmı İslam yolunda saçları sakalları ağarır. Ne mutlu onlara. Saçını sakalını İslam yolunda ağartanlara. Saçı beyazlamasın diyenler, saçın beyazlamasın diyenler, İslami davaya girmeyenlere de yazıklar olsun. Malın mülküm azalmasın diyen, İslami davaya girmeyenlere de yazıklar olsun. Ecelim erken gelmesin diyen, İslami davaya girmeyenlere de yazıklar olsun. Çünkü İslami dava, İslam davası insanın malın mülkünü azaltmaz, ecelini de erken getirmez. Ecel ne zamansa o zaman gelecektir. Mal mülk de neyse o kadar verilecektir. Ve dedi ki, ya Ebu Bekir, Allah'ın öyle kulları vardır ki yeryüzünde gezerler, yaşarlar, rızıklanırlar. Fakat onlar meleklerden de efdaldırlar. Allah meleklerine karşı onlarla övünür. Ey meleklerim, siz bana demiştiniz ki, yeryüzünde fitne fesat çıkaracak bir varlık mı yaratmak istiyorsun? قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِلُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْمُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Demişlerdi ki melekler, ya Rabbi, sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi? Kan dökecek bir varlık mı yaratmak istiyorsun ya Rabbi demişlerdi. Halbuki Allah işte böyle kullarıyla, yeryüzünde şehitlerden üstün olan bu kullarıyla, emri bil maruf yapan, nehyanil münker yapan bu kullarıyla meleklerine karşı övünecek. İşte bakın, benim kullarım böyledir diyecek. Sizler böyle demiştiniz ama benim böyle kullarım da var, bakın görün diyecek. Nasıl ki bir insan Allah yolunda savaşa gider, yorulur, geceleyin istirahat verirler. Efendimiz anlatıyor. Geceleyin istirahat verdikleri zaman, ondan sonra herkes uyur. Onlardan bir tanesi kalkar abdest alır ve Rabbine divana durur. O kadar yorgunluktan sonra sabaha kadar namaz kılar. Kıyamul leyl. Herkes yattıktan sonra kalkar namaz kılar. Allah o kulunu meleklerine gösterir. Bakın ey meleklerim der, benim şu kuluma bir bakınız. Siz, ben o kullarım hakkında böyle demiştiniz. Evet, belki benim kullarımın içerisinde zalimler de var. Belki kafirler var. Ama benim böyle kullarım da var. Benim böyle kullarım da var. Allah meleklerine karşı onlarla övünecek. Ve Allah Resulü hayatı boyunca İslam'ı anlatmak için gece gündüz çalıştı durdu. Ondan sonra gelenler onun izinden gittiler. Ama daha sonra nesiller bozulmaya başladı. Daha sonra nesiller bozuldu ve artık İslam'ı anlatanların sayısı azalmaya başladı. Ve insanlar yanlarında İslam'ı anlatan bir insan olmasındansa, affedersiniz, eşeğin ölüsünün olmasını tercih eder vaziyete geldiler. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar bu hale gelecekler demişti Efendimiz.
gerçekten de o hale geldiler. Gerçekten de yanlarında İslam anlatan bir insan olmasındansa bir hayvanın dişinin olmasını tercih eder hale geldiler. Çünkü uzun süre İslam'a sağır olmuşlardı. Uzun süre İslam'dan uzak kalmışlardı. Artık İslam'ı anlatan insanlardan uzaklaşmak istiyorlardı. Ama buna rağmen onların ellerini ayaklarını öpmeye razı mısınız? Onların kurtulabilmesi için onların ellerini ayaklarını öpmeye razı mısınız? Gel kardeşim demeye razı mısınız? Sizi kapısından kovsa bile bir daha gitmeye razı mısınız? Yoksa ben bir defa gittim beni kovdun mu diyeceksiniz. Hiçbirimizin şerefi Resulullah kadar değil. O defalarca dövüldü ve sövüldü. Ama yine anlatmaya devam etti. Ey talebe kardeşlerim, özellikle kendi çevrenizde İslam'ı anlatınız. Talebelerin uçuruma doğru gitmesine müsaade etmeyiniz. Bu uçuruma doğru gidenlerden bir tanesini olsun kurtarınız. Ey talebe olmayan kardeşlerim, sizler de kendi çevrenizde İslam'ı anlatınız. Herkes kendi çevresinde dilinin döndüğü kadar İslam'ı anlatsın. Bildiklerinizden sorumlusunuz. Bilmediklerinizi anlatmak zorunda değilsiniz. Ama bildiklerinizi anlatmak zorundasınız. Allah cümlemize bildiklerini anlatmayı nasip eylesin. Ve bu ümmetin gemisini delmek isteyenlere fırsat vermesin. Delinmiş olan yerlerden, su alan yerlerden de gerekirse kafasıyla o deliği kapatmak isteyen kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.